Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz ve her zaman olduğu gibi sizinle birlikte medeniyet coğrafyamızda yaşanan gelişmeleri Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Halil Kurt hocamla konuşacağız. Hocam şu anda telefon hattımızın diğer ucunda. Hayırlı akşamlar hocam, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba.
Hayırlı akşamlar. Merhaba İbrahim Bey. Hayırlı bayramlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz.
Dinleyicilerimize, İslam alemine inşallah.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Biz de inşallah yarın idrak edeceğimiz, yavaş yavaş da artık bayram satım haline girmiş bulunuyoruz bu arada. Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz şimdiden. Hocam, bayram demişken o zaman medeniyet coğrafyamız içinde çok önemli bir yeri olan haccın, kurbanın, Arafat'ın öneminden bahsedelim ilk olarak müsaadenizle. Evet, bir Arefe günündeyiz. Hacılar Arafat'ta vakfeye durdu ve hac ibadetlerini gerçekleştiriyorlar. Yarın da inşallah bütün İslam alemi olarak kurban ibadetini gerçekleştireceğiz. Kurban, hac, Arafat desem bize neler anlatırsınız? Medeniyet coğrafyamız için ne öneme sahip bu güzel ibadetler? Bunları konuşarak başlayalım. Buyurun.
Evet, hayırlı akşamlar. Güzel bir günün akşamındayız. Rabbim inşallah nice bayramlara ulaşmayı sevdiklerimizle, eşimizle, çocuklarımızla cümleye nasip etsin inşallah. Bugün Hacı Ekber, hem Cuma hem Arefe. Ve haccın esası, özü, yani Arefe'de vakfeye durmak. Hatta böyle ağır hasta olup hacca gidip de hastalanıp duruma ağır olanlar helikopter üzerinde bile getiriyorlar. Bir sürede olsa Arafat'ta durması gerekiyor ki hacı olabilsin. Yani haccın en önemli rükünlerinden biri. Nasip oldu, 2017'de biz gitmiştik hacca çocuklarla. Şunu gördüm. Yani Allahu Teala orada kayalık, sarp, dağlık bir arazi. Yani insanı celbedecek hiçbir şey yok. Ve orada zengini, fakiri, siyahı, beyazı, Afrikalısı, Avrupalısı, herkesin eşit olduğu, sadece bir ihramla Arafat insana aslında bir mahşer provasıdır diye düşünüyorum ben. Arafat bir mahşer provası.
Evet.
Ve insanlar orada eşitlik diyorlar ya, hani bizim bazı sol kesimin jargonu vardır işte, bütün insanlığın eşitlenmesi. Yani ölmeden önce bence insanlığın eşitlendiği yegane yerdir Arafat. Cenab-ı Hak bize belki de bunu hatırlatmak için orada vakfeye durmayı esas oluyor. Ve hac ibadetinde aslında Abdülhamid döneminde son 20. yüzyıla gelinceye kadar İslam aleminden insanlar, düşünürler, hani bugünkü deyimle kanaat önderleri giderler, orada fikir tatisinde bulunurlar. Yani İslam dünyasında bugünkü gibi internet iletişim araçları olmadığı için hac aslında bir yıllık, nasıl ki Batılıların bu Davos toplantıları, NATO zirveleri falan yapılıyor, İslam dünyasının da bütün Endonezya'dan Fas'a kadar bütün coğrafyanın Müslüman temsilcilerinin orada görüştüğü, sorunlarını dile getirildiği bir yer idi aslında hac. Biz son 20. yüzyılla birlikte hilafetin kaldırılması ve Osmanlı'nın o tesbihin imamesinin dağılmasıyla birlikte hacın bu özelliğini de maalesef unuttuk diyebiliriz. Yani hac aslında İslam ümmetinin hem bir bedeni ibadeti, hem de orada bir toplanma, küresel ölçekte Müslümanların yıllık olan kongresinin yapıldığı da bir yerdir diye değerlendirilebilir idi. Ve haccın özünde de bu vardır zaten. Cenab-ı Hak şu anda hacı olan, Arafat'ta bulunan insanların haclarını mebrur eylesin. Amin. Yakınlarıyla da inşallah kavuşmayı nasip eylesin. Bizlere de onların dualarından istifade etmeyi nasip etsin inşallah.
İnşallah hocam. Peki kurban için neler söylersiniz ki, kurban aynı zamanda dünyanın dört bir yanında yoksullara ulaşmanın da adı hocam. Hüdayi Vakfı olarak,
evet,
da
evet, bu yıl iki kurum öne çıkıyor. Biri Diyanet Vakfı, diğeri de Hüdayi Vakfı. Elhamdülillah, yani dünyada birçoğumuzun haritada yerini bile bulmakta zorlanacağımız. Mesela desek ki Haiti nerede desek, Gambiya nerede desek, yahut da yani diyelim ki bütün kıtalarda İslam coğrafyasının dışında da böyle azınlık Müslümanların olduğu yerde bile elhamdülillah artık kurbanlar kesiliyor. Ve Nasıl ki o haccın o evrensel niteliğinden bahsetmiştim az önce. O damarımız kuruduysa şimdi yeni bir damar açıldı. Kurban vesilesiyle, Ramazan'daki o erzaklar vesilesiyle Müslümanlar birbirleriyle bir gönül bağı, bir gönül köprüsü kurdular. Ve çok bahsedilir işte Afrika'da yılda bir kez olsun ancak bu bizim bağış kurbanlarımız sayesinde o eti alıp bir kısmını kurutup yıl boyunca yemeklerine katık ettiklerini ve Türkiye'nin o insanlar için adeta bir hani koruyucu melek gibi yılın muayyen vakitlerine gidip onların derdine derman olan bir özelliğimiz var. Yani kısaca Türkiye Türkiye'den çok büyük. Yani içimizdeki bu kayıkçı kavgalarını bırakıp da şöyle bir başımızı kaldırsak acaba Balkanlardan, Afrika'dan, Uzak Asya'dan, medeniyet coğrafyamızın çeşitli bölgelerinden Türkiye'ye biçilen rol nedir, Türkiye'den beklenti nedir bunu anlayabilmek için bu kurbanı da bir vesile kılıp bakmak gerekiyor. Bu konuda emeği geçen, bağışta bulunan, oralarda gidip ter döken bütün kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bu hem bir ibadet, hem bir dayanışma ruhu, hem de Kur'an'ın, İslam'ın, Cenab-ı Hakk'ın bizden istediği bir yani nasıl bir Müslüman olmamız gerektiği konusunda hani komşusu açken tok yatan biz değildir düsturu gereği artık komşu bütün dünyadır. Uçağa bindiğimiz zaman 4 saat sonra Afrika'nın Sahra bölgesine kadar gidiyoruz. Bu nedenle yani 4-5 saatlik uçak yolculuğuyla dünyanın en yoksul coğrafyasının içerisinde kendini bulabiliyorsak demek ki artık oralar da bizim komşumuz ve o komşumuzun sıkıntılarıyla hemdem olmak için kurbanda bir vesile oluyor. Cenab-ı Hak bu en azından bu ruh haliyle bu duygu dünyasıyla birlikte olan bu iklimi yaşayanlardan etsin bizi inşallah.
İnşallah hocam çok teşekkür ediyoruz. Medeniyet coğrafyamızın temel taşlarından bayramlar, hac bunlar önemli noktalar ve inşallah Rabbim bu günlerimizi hep güzel bir şekilde yaşatsın ümmeti Muhammed'e. Hocam şimdi gündemin önemli başlıklarına geçebiliriz. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Liderler Zirvesi için Madrid'deydi, İspanya'daydı. Orada neredeyse bu zirvenin başrolündeydi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye. Türkiye'de son dönemdeki hamleleriyle diplomasinin merkezi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Madrid'de dünya liderleriyle görüştü hem de Madrid dönüşü Türkiye'de de önemli misafirleri ağırlamaya devam ediyor. İlk olarak İtalya Başbakanı Mario Draghi Türkiye'deydi. Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü ki daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleriyle tepki çekmişti Draghi ama Türkiye'de ziyaret etti. Diğer taraftan Somali Cumhurbaşkanı Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelen liderlerdendi ve son olarak da Malezya Başbakanı Sabri Yakup Türkiye'deydi ve dün önemli anlaşmalara imza atıldı. Türkiye ile önemli anlaşmalar imzaladı Malezya. Bu konuları konuşalım. Yani İtalya, Somali, Malezya bu üç ülkenin Türkiye ile yaptığı görüşmeler, anlaşmalar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapılan konuşmaların merkezinde neler vardı diye soralım hocam. Türkiye hakikaten diplomasinin merkezi olmuş durumda. Geleniyle, gideniyle ve yaptıklarıyla buyurun hocam.
Şimdi cümlenin başında bahsettiğiniz bu NATO zirvesi ve NATO zirvesinden sonra hem orada liderlerle görüşmeler hem de İtalya, Somali, Malezya'dan bahsettiniz. Buradaki ziyaretler ve bunların ne anlama geldiği konusunda birkaç kelam edelim inşallah.
Buyurun lütfen.
Şimdi NATO zirvesinin konu başlığı neydi? Yani her yıl mesela biz normal şartlarda herhangi bir vakıf toplantısında bile bir gündem olur. Bir okulda bir öğretmenler toplantısı olduğunda bir gündem konusu olur değil mi? Yani bu hafta neyi konuşacağız gibisinden. NATO'nun zirvesinde konuşulacak konu şuydu. Ukrayna'nın işgali yani Rusya'nın Ukrayna işgali. Bu nedenle İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girme
başvurusu evet.
Ve tahıl koridorunun açılması. Şimdi bu üç konuyu teker teker ve Türkiye bağlamında Ukrayna ile Rusya savaş halindeyken barışa yönelik tek adım İstanbul'daki zirve oldu. Yani Ukrayna'nın arkasında duran bir batı bloku var. Rusya ve kendine göre bir coğrafyası söz konusu. Peki hem Rusya ile hem Ukrayna ile diyaloğu olan yegane ülke hangisi? Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan. Dolayısıyla bu krizde bir çözüm masası olunacaksa burada başat aktörlerden biri Türkiye. İkinci noktaya geçelim. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya müracaatı ve Türkiye dışında da herkes buna
razı.
Hem razı geliyor. Hoş Türkiye'nin de NATO'ya İsveç mi Finlandiya'nın daha önce de söyledik girmesi veya girmemesi Türkiye'yi çok da fazla ilgilendiren bir stratejik bir konu değil. Ancak özellikle İsveç'in 10 yıllardan beri PKK'ya direkt olarak destek vermesi, silah ve lojistik yardımda bulunması ve İsveç adeta bir kuluçka merkezi olması, Kürt enstitüsülerinin ilk defa İsveç'te açılması, bu yönüyle İsveç bunu demokratik bir takım açılım, demokratik hak, insan hakları bağlamında görüyor ve Türkiye'nin serzenişlerini, teröristlerin iadesini vesaire gündemine bile almıyor idi. Adeta deyimleri kale almıyor idi. Türkiye dedi ki eğer siz bu şekilde hareket ediyorsanız biz de bunu veto ediyoruz. İlk defa İsveç'in ve Finlandiya'nın bu terör konusunda Türkiye'nin ciddi olduğunu gördüler. Bunu bir zapt altına aldılar ve kayıtlara geçti. Sadece PKK değil bunun YPG'sinin de PYD'sinin FETÖ'sünün de birer terör örgütü olduğu en azından bu batılı kamuoyu önünde kayıtlara geçti. Bir diğer konu Finlandiya'nın şu andaki bir söz kesme diyelim NATO'ya girişinde kesin girişin olabilmesi için Türkiye dedi ki 8 ay sonra 1 yıl sonra 2 yıl sonra her neyse o katılım müzakereleri başladığında eğer bu verdiğiniz sözleri tutmazsanız ben yine veto ederim. Yani teröre verdiğiniz destek, sizin talep ettiğimiz teröristler vesaire. Bakınız İsveç'in Finlandiya'nın NATO'ya girme konusunda zirvede konuşulan konuların yine kilit noktası Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tahıl krizinde işte Ukrayna'nın tahılının dünya pazarlarına çıkarılmasında Karadeniz Boğazlar Türkiye'nin burada hem arabuluculuk yönü hem de stratejik konumu yani coğrafya kaderdir diyoruz ya bulunduğumuz o coğrafya bizi hem bir taraftan birçok sorunların içerisine ateşin içerisine atıp hiç alakamız olmayan konularda bize bir takım sıkıntılar oluştururken bir de ummadığımız noktalardan bize fırsatlar, imkanlar ve kazançlar sunmaktadır. Yani bizim coğrafyamızın böyle bir özelliği vardır. Fırsatların ve risklerin iç içe geçtiği, eğer biz bunu değerlendirebilirseniz sizin için sıçrama noktası olabilecek bir noktayken tersine de hiç alakanızın olmadığı bir noktada büyük kayıplara ve zararlara uğrayabileceğiniz bir jeopolitik ve stratejik bir konumda olan Türkiye işte Boğazların da bu yönüyle bu NATO zirvesinde gündeme geldiğini ve bu Ukrayna tahılının dünya pazarına çıkması için Rusya ile Ukrayna'nın yanı sıra üçüncü olarak Türkiye'nin de mutlaka bu işin içerisinde olması hem Boğazlar ve Karadeniz hem de bu iki ülkeyle konuşabilip diyalog kurabilen bir ülke olması bakımından önemli. Yine gözler Türkiye'ye çevrildi ve NATO zirvesinde görüyoruz 1990'lı yıllarda Türk başbakanlar bir köşede tünemiş vaziyette işte birileriyle görüşüp el sıkıştığı zaman gündem konusu oluyor idi. Şimdi merkezde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İtalya'sından hatta İngiltere'nin o istifa eden başkanı Boris Johnson'ın işte omzuna vuruyor. Hani amiyane tabirle yana kalır gibi. Yani Türkiye'nin gelmiş olduğu pozisyon bakımından bunların da ayrıca değerlendirmesi gerekir diye düşünüyorum. Evet. Şimdi İtalya ve Somali, Malezya yani bir soru içerisinde soru sorduğunuz için kusura bakmayın biraz uzatıyorum. Şu anda bu korona süreci sonrasında dünya bir ekonomik türbülans yaşıyor. Çünkü enerji ve gıda fiyatlarının bir anda yükselmesiyle birlikte ekonomiler, gelişmiş ekonomiler resesyona yani küçülmeye, durağanlaşmaya giderken gelişmekte olan veyahut da az gelişmiş dediğimiz bölgelerdeki insanlar ise tamamen bu defa açlık, fakirlik ve kaosla pençeleşiyor. Hatta bazı raporlara göre 50'nin üzerindeki ülkelerde kargaşa ve siyasi iç çatışmaların çıkabileceği, siyasi iktidarların değişebileceğine dair raporlar vardır. Bu da yönetilemez bir siyasi atmosferin dünyanın öyle bir geleceği beklediğini görüyoruz. Bu tahıl krizi bu yönüyle de önemlidir. Yani bu tahıl Ukrayna'dan çıkıp diyelim ki Afrika'ya, Sahra altı bölgelerine gidip parayla da olsa bunlar satılmazsa, burada kaos ve iç çatışma çıktığında başta İtalya, Akdeniz üzerinden İtalya'ya geliyorlar.
Evet.
Ve bu mülteciler artık Avrupa'nın en önemli kaosu olmuş durumda. Somali konusuna gelecek olursak, Somali Türkiye'nin Afrika kıtasında en çok yatırım yaptığı, limanlarını işlettiği, havaalanının onarımını ve işletmesini yaptığı, askerini polisine eğitip donattığı ve adeta orada yeniden 90'lı yıllarda bütün dünyanın terk ettiği, yüzüne bakmadığı, petrolü, gazı, parası olmadığı için adeta ölüme terk ettiği bir ülkeye Türkiye kucağını açtı. Yeniden ayağa kaldırdı ve şu anda Somali'de kim cumhurbaşkanı veya başbakan olursa olsun Türkiye ile ilişkileri iyi olacaktır ve Türkiye'ye rağmen bir şey yapamayacaklardır. İşte Türkiye'nin Somali'deki bu etkisini hazmedemeyen Amerika ve İngiltere Şebap örgütünü silahlandırıp Türkiye'nin üzerine salarak oradaki altyapı tesislerini sabote etmeye çalışıyor. Yani Somali halkının %99'u Müslüman ve bize göre çok daha fazla, mesela 5 vakit namaz kılma konusunda, ibadet konusunda, Kur'an-ı Kerim'i okuma, ezberleme, hafızlık konusunda dini yönden, yani İslami hassasiyetleri fazla olan, fakat insani gelişmişlik olarak ise bir dilin ekmeğe, bir kova suya muhtaç duruma getirilmiş bir coğrafyadır Somali. Bu yönüyle de Türkiye Somali'de yeni bir devlet inşa etti ve Afrika'daki en büyük üssünü kurdu. Doğu Afrika boynuzunun, Babülmendeb Boğazı'nın, Kızıldeniz'in bölgesinde Türkiye'nin artık bir askeri üssü ve karakolu vardır. Eskiden ülkeler kaleler inşa ediyor. Mesela Rusya Uralların doğusuna giderken, bugünkü Türkistan'ı işgal etmeden önce bir kale inşa ediyormuş. Kalenin etrafına bir garnizon kuruyor. Ondan sonra o coğrafyayı ele geçiriyor ve nüfus sahibi oluyor idi. Şimdi de ülkeler askeri üs kuruyor. Mesela Amerika bir coğrafyaya girmek istediğinde ilk yaptığı iş orada bir üs elde etmek. Türkiye'nin de Afrika ile ticaretini geliştirmek ve Afrika açılımına belli bir noktaya ulaştırabilmek için, ki 53 ülkenin şu anda 49'unda büyükelçilik açmış durumda. 2000 yılında bu 4 idi. Şu anda yani 49'a yükseldi. Türk Hava Yolları dünyada en çok noktaya uçuş yapan hava yolu şirketi konumuna geldi. Bu yönüyle Somali, yani Türkiye'nin Afrika'daki evidir. Artık bunu bu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Malezya Başbakanı Sabri Yakup'un ziyaretini de şöyle kısaca değerlendirebiliriz. Savunma sanayi alanında Türkiye'nin insansız hava araçları ve obüs dediğimiz böyle karadan atılan silah sanayi. Bir de kulakları çınlasın Mete Yarar'ı ben ara sıra dinliyorum. Yani her defasında o kadar şey anlatıyor ki, işte şu koral yapıldı, şu yapıldı. Yani gerek havada, gerek karada, gerek denizde her ay yeni bir teknolojik aletimizin piyasaya seri üretiminin olduğunu görüyoruz. Bu da çok sevindirici ve batılı ülkelerin çoğu da artık Türkiye durdurulamaz bir askeri güç olduğu konusunda da hemfikirler. İşte Malezya, burada bir takım askeri savunma işbirliği anlaşmaları imzalandı ve Türkiye'nin Malezya'ya önemli, hatır sayılır miktarda askeri mühimmat ve araç satışı söz konusu oldu. Bir de İslam coğrafyası içerisinde Türkiye ile birlikte teknolojik olarak en gelişmiş İki ülkeden biridir Malezya. Türkiye'nin de Malezya'dan alabileceği önemli teknoloji transferleri vardır. Bunlar görüşülmüştür ve bir kısmı basına yansır bunların, bir kısmı da ülkeler arasında mahrem konulardır ve Türkiye'nin Malezya ile bu konudaki işbirliği de oldukça sevindiricidir. Bu iki dost kardeş ülkenin ticari, ekonomik, siyasi ve askeri alanlarda geliştireceği işbirliği bütün medeniyet coğrafyamız ve Müslüman dünya açısından olumludur ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz inşallah.
Peki hocam, Türkiye'ye gelen önemli konukların gündemini konuştuk. Şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19 Temmuz Salı günü İran'a günübirlik bir ziyarette bulunacağı bildirildi. Daha önce İran Dışişleri Bakanı Abdullahian Türkiye'yi ziyaret etmişti. Abdullahian Türkiye'nin muhtemel Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyona karşı olduklarını ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan zamanında bu ziyarette Suriye'nin kuzeyine düzenlenecek bir harekata İran'ın bakışına dair bir ziyaret gerçekleştireceği ifade ediliyor. Ve bu ziyarette de İran Cumhurbaşkanı ile bir görüşmesi olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ne dersiniz, bu ziyaret belirleyici olur mu Suriye'nin kuzeyine muhtemel bir operasyonun gerçekleşmesine?
Elbette. Olayı şu açıdan değerlendirmek lazım. Bizim PKK dediğimiz olayın İran'da da işte PEJAK diyoruz. Irak'ta başka bir versiyonu, Suriye'de başka bir versiyonu. Yani bunların ülkeler bazında isimleri farklı olmakla birlikte bir terör yapılanması, silahlı bir yapılanması söz konusu. Aslında İran'da kendi içerisinde bir PKK terörünün PEJAK uzantısıyla mücadele ediyor ki orada İran sınırları içerisinde ki 1940'lı yıllarda kısa süreliğine de olsa bir Kürt yönetimi söz konusu olmuş. Daha sonra bertaraf edilmiş. Şimdi aynı İran Türkiye'ye karşı söz konusu olduğunda PKK'ya bir şekilde arka çıkıyor, lojistik destek veriyor. Biz bunu işte Haçlı Şabi kuvvetleri vasıtasıyla Sincar bölgesinde görüyoruz. Ve Fırat'ın batısında Rusya'nın boşaltmış olduğu bölgelerde Tel Rifat başta olmak üzere bu bölgelerin Ruslardan boşalan yerini İran dolduruyor ve buradan da çıkmak istemiyor. Türkiye'nin burada vermek istediği mesaj şu, yani Amerika'ya ve Trump'a da aynı şeyi söylemişti Barış Pınarı harekatı öncesinde. Yani biz bu harekatı yapacağız, gözümüzü kararttık. Yani Amerikan askerlerine dedik ki bakın çekilin, aksi takdirde size de ateş şeyine girersiniz ve sonucu ne olursa biz bu bedeli ödemeye razıyız deyince onlar çekildiler. Çünkü baktılar ki yani oradaki kıytırık bir koridor yüzünden Türkiye gibi bir müttefiki, yani biliyorsunuz araya kan girdikten sonra bunun bir çuval hadisesinin bile, bakın bir kan girmedi, askerimizin başına bir çuvalın geçirilmesinin hala 30 yıla yakın zaman geçti, hala onun şeyi unutulmadı. Amerikalılar bunu iyi bildikleri için Türk askeriyle ve orduyla karşılaşmamak için geri çekildiler ve biz 30 kilometre civarındaki Barış Pınarı koridorunu açtık. Şimdi İran aynı şeyi söylüyor Türkiye. Anladığım kadarıyla bu ziyaretlerin de temelinde bu var. Yani biz gözümüzü kararttık. Biz burada belli bir yani 33 kilometre yaklaşık olarak 20 millik mesafede bir güvenli bölge oluşturuyoruz. Yani buradan birliklerinizi çekin. Yoksa aynı operasyona maruz kalırız mesajını veriyor. Sanırım İran da buradan gereken mesajı alacaktır. Aynı şekilde İran'ın da Türkiye'ye zarar vermek ister. Onların acem politikasıdır. Tıpkı Batılıların yaptığı gibi. Ancak son kertede Türkiye ile ilişkilerini bozmayı asla İran istemez. Çünkü İran'ın batıya açılan nefes borusu konumdadır. Türkiye doğalgaz boru hattı vasıtasıyla Türkiye'ye de hatırı sayılır miktarda doğalgaz ihracatı yapmaktadır. Ki önemli bir, yani Türkiye ihtiyacının bir kısmını İran'dan sağlarken İran'ın da önemli bir döviz gelir kaynağıdır. Türkiye ile ilişkilerini İran'da bu PKK pahasına bozmak istemez ama PKK kartını da her zaman Türkiye'ye karşı kullanan bir İran'ın var olduğunu da bilmekte fayda var.
Peki bununla ilgili
bu gezi,
bir...
Buyurun. Bu gezi inşallah bu ilişkilerin kan bulaşmadan, yani araya işte kan girmeden diplomasi yoluyla çözülmesi hedefleniyor. Yoksa Türkiye diyor ki yani ben bunu, yani diplomatik olarak siz çekilirsiniz, ben teröristleri bir şekilde hallederim. Ama siz orada var olursanız size rağmen yine yapacağım diyor. Bunun mesajını ve kararlılığını İran'a vereceklerdir diye düşünüyorum.
Bununla ilgili bir ayrıntıyı da paylaşayım hocam. ABD, İngiltere ve Fransa'nın öncülük ettiği uluslararası koalisyondan yaklaşık 40 kişilik bir askeri heyet Münbiç'te terör örgütü PKK-YPG'ye bağlı sözde Münbiç Askeri Konseyi ile bir görüşme gerçekleştirmiş. Terör örgütünün yayın organları da ABD delegasyonunun Fırat'ın doğusundaki YPG bölgelerini büyük bir Türk askeri operasyonundan korumak için Münbiç şehrini Türkiye'ye teslim etmeyi teklif ettiğini iddia etmiş bu görüşmede. Bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Şimdi batıdakiler fotoğrafın bütününü gördüğü için kendi eğitip donattığı, yetiştirdiği aparatlarını Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önünde telef olmasını engelleme amacıyla geçin Fırat'ın batısına. Çünkü onlara yatırım yaptılar, silah verdiler, eğittiler, bir takım noktaya getirdiler. Ve ileride her zaman kullanışlı bir aparat oldukları için, hani tabiri caizse boşu boşuna ölmelerini istemediği için çekilin ve Türkiye'ye teslim edin diyor. Onlar ise işte cahil cesaretiyle işte 3-5 bin dağdaki eşkıya biraz da eline modern silahlar geçirince dünyayı ele geçireceğini sanıyor. Tabii ki şey bilemediği için konjonktürü ve dünya genelini ve Türkiye'ye kafa tutabileceğini, direnebileceğini sanıyor ve batılı ağabeyleri de diyor ki burada sen tutunamazsın, boşuna ölme, sen bana lazımsın mesajıdır.
Münbiç'i verin, kurtulun diyor.
Yani şöyle, evet. Siz lazımsınız. Aksi evet. Takdirde Türkiye sizi öldürür, yine alır orayı diyor.
Evet.
Mesaj bu yani.
Evet. Peki hocam, bu bölümü noktalıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Hattan ayrılmayın lütfen. İkinci bölümde yeniden birlikte olacağız. Değerli dinleyenlerimiz, Medeniyet Coğrafyamız programında yine önemli konuları konuşmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlara hayırlı akşamlar, hoş geldiniz diyelim ve birlikteliğimize devam ediyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla konuşuyoruz. Kendisi telefon hattımızın diğer ucundan yayına katılmakta. Hocam, yine önemli bir gelişmeyi konuşarak başlayalım bu bölüme. Daha önce Kazakistan karıştırılmak istenmişti. Şimdi de aynı oyunsan zannedersem Özbekistan için de sergileniyor. Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Karakalpakistan Özel Cumhuriyeti'nin ayrılma hakkını referandumla değiştirme planı sebebiyle protestolar başladı ve bu protestolarda ölenler oldu, yaralananlar oldu. 2 milyon nüfuslu bölgeye bütün giriş çıkışlar durduruldu ve bir aylık olağanüstü hal ilan edildi. Özbekistan'da neler oluyor ve ne yapılmak isteniyor? Bunu bize anlatabilir misiniz?
Şu anda coğrafyacı olduğum için isterseniz o coğrafyayı kısaca bir tanıtayım. Ondan sonra siyasi yapıdan bahsedeyim.
Lütfen buyurun.
Türkistan dediğimiz coğrafya batıda Hazar Denizi, doğuda Çin Seddi'ne kadar devam eden 6 milyon kilometre karelik olan bölgeye biz Türkistan diyoruz. Türkistan'ın doğusu bugün Çin yönetimi altında. Doğu Türkistan Uygur bölgesi diyoruz. Türkiye'nin iki katı, 1 milyon 600 bin kilometre kare. Ve Uygur'daki Müslümanların çilesi, dramı ayrı bir konu ve bu Kurban Bayramı öncesinde de onlara selam gönderiyoruz. Asıl Batı Türkistan dediğimiz yer 4 milyon kilometre karelik. Yani bakın, Türkiye'nin 800 bin kilometre kare olduğunu düşünürsek Batı Türkistan 4 milyon kilometre kare. Türkiye'nin yani yaklaşık 5 katı bir alan. Burada Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Tacikistan vardır. Sovyetler Birliği döneminde 15 cumhuriyetten oluşuyor idi. Sovyetler Birliği'ni oluşturan 15 cumhuriyetten 5 tanesi Batı Türkistan'daydı. Türkistan'ın küçük bir bölümü de güneyde, Afganistan içerisinde Güney Türkistan'dır. İşte o Afganistan içerisinde Özbekler, Türkmenlerin olduğu Mezar-ı Şerif'ten bahsediyoruz ya. Yani şu anda Afganistan'da Tacikler, Peştuların yanı sıra Türk kökenliler de Afgan halka içerisinde 3 ana etnik unsurdan birinde Özbekler, Türkmenler gibi oradaki Güney Türkistan Türkleri oluşturuyor. Bunu ayrıca bir verdikten sonra gelelim Karakalpakistan bölgesine. Karakalpakistan, Kazakistan ile Özbekistan arasında Aral Gölü'nün güneyinde kurak bir bölge. Yani yarı çöl, yarı bozkır bir bölge. Merkezi Nukus'tur. Ve bugünkü Özbekistan'ın yani 400 küsur bin kilometre kare, yani Türkiye'nin yarısından biraz fazla bir Özbekistan'ın yaklaşık 1/3'ünü oluşturan bir coğrafya. Şimdi Özbekistan kalabalık nüfuslu, özellikle doğudaki Fergana Havzası çok münbit arazisi olan bir bölge. Batısı kurak, yani Karakum çölü ve steplerle kaplı. Burada 2 milyon civarında siz de bahsettiğiniz bir nüfus var. Bu nüfusun 1/3'lük yaklaşık kısmı Karakalpaklardan oluşuyor. Bu Karakalpaklar Özbeklerle Kazaklar arasında böyle bir yapıya sahip, ayrı bir Türk boyu ve Kazakça'ya yakın bir kültüre sahiptir. Ve dolayısıyla Kazakistan'ın da burada bir takım şeyleri söz konusu olabilirdi. Ancak bu olayda Kazakistan dedi ki benim asla bu Karakalpakistan'daki olaylarla etkim söz konusu değildir. Yani Karakalpaklar Özbeklerden daha çok Kazaklarla kültürel olarak da daha yakındır. Ancak orada Özbekler, Karakalpaklar, Kazaklar ve bir kısımda Ruslar var. Ve Sovyetler Birliği Anayasası'nda 1936 yılında 15 cumhuriyet oluştururken Karakalpakistan'a da bir özerk statü tanınmış ve bu özerk statü içerisinde Özbekistan içerisinde özerk bir bölge olmuş. Anayasal referandum ile bu özerk bölgenin Özbekistan'a, bakın altını çiziyorum, Özbekistan'a veya başka bir ülkeye bağlanabilme yetkisi verilmiş anayasal olarak bunlara. Fakat nüfus çoğunluğu da %50'nin altında Karakalpaklarda. İşte burası tam kaşınmaya hazır bir bölge. Neden? Çünkü yerin üstü kurak bir coğrafya olmakla birlikte yer altında çok zengin petrol, doğalgaz ve metalik madenler var. Özbekistan'ın gelecekteki kalkınmasında çok önemli bir yere sahiptir burası. Yani az nüfuslu fakat enteresan bir şey, milli gelir olarak ise Özbekistan'a göre çok daha fakir bir bölge. Şimdi şöyle düşünün, ülkenin coğrafi olarak sıcak, kurak bir coğrafyası, Özbekistan geneline göre çok çok daha fakir bir bölgesi, etnik olarak Karakalpakların, Özbeklerin, Kazakların ve Rusların olduğu bir coğrafya ve bu fakirliğinden dolayı burayı kaşımak çok kolay. İşte burada gösteriler oldu ve Özbek Başbakan Türkiye ile de ilişkileri çok iyi olduğu için gitti onlara, sizi anlıyoruz, taleplerinizi biliyoruz ve gereken neyse yapılacaktır dendi ve bir ön aldı. Çok burada Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşmeleri, diyalogları da önemli oldu. Çünkü Karakalpakistan'ın oradaki göstericilerin haklı olduğu taraf şuydu. Bu kadar zengin madenlerin, doğal kaynakların üzerinde oturan fakat bu kadar fakir bir etnik unsur her zaman ayartılmaya, kışkırtılmaya açık bir yapıdadır. Aynı zamanda onlara referandumla diyelim ki biz Özbekistan'dan ayrıldık, Rusya'ya da bağlandık diyiverseler al başına sana nur topu gibi bir sorun, tam da Türkistan'ın tam ortasında, Kazakistan-Özbekistan sınırının Aral Gölü'nün kenarında. Dolayısıyla burada Özbekistan'ın bir de Belarus ve Kazakistan'la Rusların imzalamış olduğu güvenlik anlaşması vardı. Özbekistan buraya girmedi. Yani bir taraftan da Karakalpakistan'ı karıştıran bir el Özbekleri o Rusya'nın şemsiyesi altında, yani Rus NATO'su diyebileceğimiz o güvenlik şemsiyesinin altına girmeye zorlayan bir
hadise, evet.
Bir istihbarat hadisesi olarak da değerlendirilebilir. Ancak Türkiye ile yapmış olduğu yakın işbirliği çerçevesinde Özbekistan'ın en kısa zamanda o bölgeye yatırımlar yapması, orada zaten 2 milyonluk bir halk var, bu insanların ekonomik olarak isteklerinin, taleplerinin yerine getirilip oranın refah düzeyinin artırılması ki onlara harcanan paranın kat kat fazlası zaten yerin altında o insanların topraklarında bulunmaktadır. Buralar kaşınmaya, ayartılmaya, sokağa dökülmeye çok müsait potansiyeli olan yerler. Onun için de Türkiye, Özbekistan, Azerbaycan bu üç ülke şu anda çok yakın ilişkileri olan ülkeler. Türkiye, Özbekistan'a bu konuda ne yapması gerektiği konusunda bizim diplomatik olarak gereken sufleleri verdiğimizi de söyleyebiliriz bu konuda.
Peki hocam. Devam edelim. Yine vaktiyle kaşınan bir coğrafyaya ve maalesef büyük bir katliamın yaşandığı coğrafyaya, Srebrenica'ya gidelim hocam. 11 Temmuz'da 27. yıl dönümü idrak edilecek bu Srebrenica katliamının ve 50 kurbanın cenaze işlemleri tamamlanmış. Onlar da o gün 11 Temmuz'da Potaçari Anıt Mezarlığı'na defnedilecek. Evet, 27 yıl geçmiş Srebrenica katliamının üzerinden. Avrupa'nın göbeğinde bir katliamdı. Herkesin seyrettiği bir katliamdı. Buna dair neler söylersiniz hocam? Buyurun, böyle devam edelim.
Evet. Bosna Hersek'te Avrupa'nın göbeğinde sarışın mavi gözlü, aynı Ukraynalılar gibi ama Hristiyan olmayan Müslüman bir topluluk dünyanın gözü önünde adeta soykırıma uğratıldı. Srebrenica bunun çok güzel canlı bir örneğidir. Bosna hadisesini de şöyle ifade edelim kısaca sevgili dinleyicilerimize. Türkiye Balkanlarda Bosna'dan, Afrika'da da Libya'dan aslında halk onları istediği halde işgalcilere karşı, mesela diyelim ki Avusturya Macaristan'a Bosna'yı bıraktığımızda, bizi burada kime bırakıp da gidiyorsunuz demişlerdir. Hatta biz Bosna'ya ziyarete gittiğimizde oradaki aklı başında insanlar diyor ki neredesiniz? Yani burası sizin malınız, bizi birilerine bırakıp gittiniz ve yüzyıldır zulüm görüyoruz anlamında. Yani hala oranın sahibi olarak Osmanlı'yı ve bizi de Osmanlı torunu olarak gören bir Bosna halkın varlığından bahsedebiliriz, Müslüman boşnaklardan. Ve onlara da Türk diye katletmişlerdir. Sırplar biliyorsunuz Hırvatlarla birlikte Bosna Hersek topraklarını paylaşarak boşnakları bir etnik azınlık, tıpkı Kıbrıs'ta Rumların Kıbrıs Türklerine görmeye layık gördüğü bir statü gibi.
Evet.
Ancak Bosna Hersek bağımsız bir devlet olmak için referandum yapıp %50'nin üzerinde oy çıktıktan sonra bir silahlı mücadele başlamıştı. Yugoslavya ordusunun bütün ağır silahları, tankları, uçakları Sırp birliklerin elinde olduğu için, Radovan Karadžić başta olmak üzere o günün Sırp katili. Ve insanlara şunu söylediler, bakın sevgili dinleyicilerimizin daha iyi anlaması için 11 Temmuz'u. Dendi ki kadınlar, çocuklar, silahsız insanları biz bir kampta toplayalım. Hatta savaşmaya istemeyen, yani böyle barış yanlısı olan erkekler de gelsinler. Burası Birleşmiş Milletler'in kontrolünde bir güvenli bölge olsun. Silahlarınızı da teslim edin. Bazı direnişçiler silahlarıyla Sırplara karşı mücadele ederken bazıları teslim olmayı tercih ettiler. İşte kurbanlık koyun gibi, nasıl ki bir ağalın içerisindeki kurbanlık koyunlar gibi, Birleşmiş Milletler'in sınırlarını belirlediği ve kapısında nöbetçilerin, Hollandalı nöbetçilerin olduğu bir bölgeye Sırp birlikleri girdiler ve ormanın içerisine kaçabilen, canını kurtarabilen insanlar sayesinde biz bu katliamın var olduğunu biliyoruz ve kurşuna dizdiler ve toplu mezarlara gömdüler insanları. Bakın, silahsız Birleşmiş Milletler kampı içerisinde kontrolü altında olan bölgeden bahsediyoruz. Srebrenica'nın özelliği budur. Yoksa boşnakların silahı eline alıp da Sırplarla başa baş savaşıp öldürülenler şehit olmuşlardır zaten. Kimse onlara katliama uğradı falan denmiyor. Siz mesela şöyle söyleyelim, tersinden söyleyelim. Bir Çeçenler diyelim ki Ruslara karşı mücadele etti 90'lı yıllarda. Siz Rus askerine karşı dağa çıkmışsanız Rus askeri sizi öldürebilir. Siz Rus askerini öldürebilirsiniz. Veya PKK'lı dağda askerimize pusu kurar. Türk askeri de PKK'lıyı öldürür. Ama siz şehirlerde ki masum insanları tankla, topla, askerle öldürürseniz, işte biz buna soykırım diyoruz ve Srebrenica'da olan da budur. Aradan yıllar geçse de 1995 yılındaki bu katliamı boşnaklar ve İslam dünyası unutmamalı, unutturulmamalıdır. Bakın, Yahudiler aradan 100 yıl geçtiği halde Almanları o kadar milyarlarca dolar tazminata mahkum ettiler. Sürekli filmleriyle tüm dünya platformlarında Yahudi soykırımı diyorlar. Peki Yahudi soykırımı varsa boşnak soykırımı yok mu? Biz bunu dünya gündeminde sürekli canlı tutmalıyız. Ve burada Hollandalıların vebalini de gündeme getirmeliyiz. Çünkü Hollandalı askerler sorumluydu oradan.
Evet.
Kapıyı açıp da adeta buyur bu katliamı yap diyen bu askerlere de çok da önemli bir meydeleri de olmadı. Evet.
Evet hocam.
Maalesef oradaki canlara 27 yıl geçse de unutmadığımızı belirtmemiz istiyoruz. Unutmamalıyız ve unutturmamalıyız bunları.
Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Bir diğer gelişmeyle devam edelim. Dün İngiltere siyaseti olağanüstü bir gün yaşadı. Önce Boris Johnson'ın istifa edeceği gazetelerde yer aldı, basında yer aldı. Sonrasında da İngiltere Başbakanı Boris Johnson bir açıklama yaparak Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini, sonbaharda da parti liderlik seçiminin ardından başbakanlıktan istifa edeceğini açıkladı. Boris Johnson'ı istifaya götüren sebepler nelerdi hocam? Bir tarafı da Türk olan Boris Johnson artık Muhafazakar Parti lideri değil, sonbaharda da yapılan seçimle birlikte başbakan olamayacak. Neler söylersiniz?
Şimdi İngiltere gibi, ki Birleşik Krallık diyoruz buna, hala kraliçe, yani şöyle bir devlet düşünün, Birleşik Krallık, Avustralya'nın, Yeni Zelanda'nın, Kanada'nın devlet başkanları seçilince İncil'e ve kraliçeye bağlı kalacağına dair yemin eden bir dünya imparatorluğu düşünün. Hala bakın, hala. Şimdi bence 100 yıl önceki 45'ten sonra dünya liderliğini Amerika'ya kaptırmıştır İngiltere, ama şu anda bile Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada üzerinde ve İngiliz Uluslar Topluluğu üzerinde çok etkili olan bir İngiltere. Şimdi böyle bir İngiltere'nin bu tür şeyleri yaşamasının böyle basına yansıyan böyle magazinel şeylerle izah etmek çok da bana mantıklı gelmiyor. Yani işte Boris Johnson işte korona sürecinde işte
Korutun'da parti yapmış.
Parti yapmıştır vesaire, arkasından takır takır bakanlar istifa ediyor filan. Şimdi bunların hepsi tamam, David Cameron'dan başlayıp Boris Johnson'a gelinceye kadar bu Brexit süreci içerisinde 3. başbakan değişimi. Burada yeni dünya düzenine ayak uyduramayanları gönderiyorlar, yenisini getiriyorlar. Tekrar ediyorum, yeni dünya düzenine daha uyumlu larıyla çalışmak istediklerine eskisini gönderiyorlar. Peki bu bütün televizyon kanallarını, yorumları izledim ben. Orada küçük bir ayrıntı vardı. Ben ona dikkati çekmek istiyorum. Ve şu anda istifa ettikten sonra Boris Johnson bir süre başbakanlığı ve Muhafazakar Parti başkanlığını sürdürecek, ama yerine gelen adaylar içerisindeki isimlerden bahsedildi. Hı hı. Dendi ki en muhtemel aday şu kişidir. Ve bunun özelliği de Ukrayna Savaşı'nda, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda Ukrayna'ya daha fazla aktif destek vermeyi ve Johnson'a göre çok daha pratik iş yapabilme yeteneğine sahip bir insan dedi. Jeton orada düştü. Yani şu anda Ukrayna'yı işgal eden bir Rusya görüyoruz. Peki gerçekte yaşanan nedir? İngilizlerle Rusya'nın bir savaşı vardır ve bu savaşı çıkaran da İngilizlerdir. Ve Amerika ile birlikte Anglo-Sakson bir gücün Slavları durdurma harekatıdır. Ve bu savaşın bitmesini İngiltere istemiyor. Bu nedenle de Ukrayna'ya şu anda Boris Johnson'ın göstermiş olduğu yardım ve dirayeti yetersiz bulan küresel akıl bunu indirip yerine daha aktif,
daha şahin,
karşı, evet, daha şahin bir politika izleyecek birini getirdi. Bunu yapmak için de ne yaptı? Kabine içerisindeki adamlarını teker teker istifa ettirdi. Biz 1990'larda da bunları yaşadık. İşte biz, evet, parlamenter sistem diye böyle goygoyculuk yapanlar var ya, evet, işte o sistemin içerisinde bu küresel sermaye köşe taşlarını, adamlarını koyarlar. Baktılar ki bu siyasi yönetim pek istediklerini yapmıyor. Hemen adamları vasıtasıyla tak tak tak tak istifa ettirdiler.
Yakın dönemde Pakistan'da da yaşandı aynısı değil mi hocam?
Gerisini koyarlar. Ya şu başkanlık sisteminde şu anda biliyorsunuz başkan bakanları kendisi atadığı için anında kararnameyle değiştirdiği için burada istedikleri operasyonu çekemiyorlar ve bu nedenle de İşte içerideki kendi adamları vasıtasıyla bakıyorsunuz altılı masa kuruluyor. Yani gerçekten diyorum ki ben AK Parti'nin yerine yani ondan daha iyi bir icraat yapacak biri gelse oy verebilirim diyorum. Bakıyorum şöyle ekonomiyle ilgili, dış politikayla ilgili, dünyayla ilgili insanların bu ekonomik sıkıntısını rahatlatacak bir kelime duymuyoruz. Sadece söyledikleri güçlendirilmiş parlamenter sistem, parlamenter sistem. Ya parlamenter sistemi biz 70'li, 80'li, 90'lı yıllarda gördük kimin elinin kimin cebinde olmadığı, ki Avrupa'da bugün İtalyanların en çok şikayet ettiği şey güçlü, dirayetli bir yönetime sahip olamadığımız için. Yani onlar parlamenter sistemden çok bizar olmuşlardı. Doğru dürüst bir hükümet kuramıyorlar. Bunu yani Türkiye'nin mevcut geçmiş olduğu bu sisteme gıpta ederlerken birileri bunu geriye götürmesinin sebebi aslında Türkiye'nin hayrına değil, işte bu düğmeye bastığında operasyon çekmek isteyenlerin daha iyi bir ortam oluşturduğu için parlamenter sistemi desteklemelerinin sebebi odur. Yoksa Türkiye'de insanların hayrına olan bir şey olduğu için değil. Bunu da ayrıca yani İngiltere bağlamında Türkiye'nin de biraz iç siyasetine girmiş olduk ama burada sevgili dinleyicilerin affına sığınarak bunu da söylemek istiyorum.
Peki hocam devam edelim. RTÜK Haziran sonu itibarıyla Türkçe ve Amerika'nın Sesi Türkçe internet sitelerine erişim yasağı getirdi. Neden? Çünkü Türkiye'nin yasalarını tanımadıkları için. Amerika'dan da bir tepki geldi buna. Dediler ki işte bu basın özgürlüğüne aykırı vesaire. Türkiye bir cevap verdi ABD'ye. Türk medyasının ABD'deki yerel yönetmeliklere uyduğu gibi Amerika'nın Sesi Türkçe ve Deutsche Welle Türkçe de Türkiye'nin kurallarına saygı göstermelidir diyerek tepki gösterdi ABD'den gelen açıklamaya. Bu çifte standarda ne dersiniz hocam?
Amerika, Almanya gibi batılı ülkeler Türkiye'de son 100 yıl içerisinde istedikleri gibi at koşturmuşlar. Burasını bir sömürge eyaleti gibi görmüşler ve idarecilerimiz de buna katlanmak zorunda kalmış. Çünkü borç almışlar, arkasından emir almışlar. Şimdi Türkiye diyor ki ben sizinle eşit statüde bir devletim. Bakın işin püf noktası burası. Ben sizin gibi bir Almanya gibi, Amerika gibi Türkiye Cumhuriyeti de bağımsız, kendi kararlarını kendisi verebilen bir ülkedir dediği için bütün bu operasyonlar çekiliyor. Yani işin ana fikri bu. Gelelim bu Deutsche Welle meselesine. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya düştü. Yani ekonomik krizin bütün dünyada olduğu, ki Türkiye'de doların yükselmesiyle birlikte etkisinin biraz daha katmerli gösterdiği, özellikle bu Kasım ayından bu Temmuz'a kadar geçen 7-8 aylık dönemde gerçekten son 20 yılın en zor zamanlarını geçirdi. Alt sınıf, yani ücretli kesim, işçi, memur, emekli vesaire. Özellikle de üniversite mezunu 30 yaş altı gençlerde de bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük bir işsizlik, hayallerini gerçekleştirememe diye bir sorun var bu gençlik arasında. Bir de bunlar çok rahat büyümüşler. Aileleri tarafından biraz da şımartılmışlar. Ve bu gençlerle ilgili normal bir serbest bir internet sitesinde bunlar çıkabilir. Ama siz Almanya'nın sesi olan Deutsche Welle kanalında fahişelik yapmayı, yani ben işte günde şu kadar saat çalışıyorum, çok da iyi kazanıyorum, yani siz boşuna okuyorsunuz anlamına gelen bir yayın yapması bardağı taşıran aslında son damla oldu. Yani evet, bunu devlet kanalı vasıtasıyla bir başka ülkede yapamazsınız. Yani bu aslında sözün bittiği bir yerdir. Ve Türkiye, RTÜK bu Deutsche Welle ile ilgili bu kararı ben destekliyorum. Geç bile kalınmış bir karardır. Herkes haddini, hududunu, durması gereken yeri bilecektir. Elbette ki basın özgürlüğü vardır, insan hakları vardır ama ülkelerin de bir genel ahlakı, milli bütünlüğü ve ülkenin insanlarının yaşamış olduğu bir, yani anayasada bile genel ahlak kuralları denen bir şey vardır. Siz bunu Türk gençliğinin ve kamuoyunun önünde bu propagandayı, bu yayını yaparsanız size de bunu yaparlar.
Evet hocam. Peki son olarak da Türkiye ile İsrail arasında yapılan bir anlaşmayla bitirelim programımızı. Türkiye ile İsrail arasında İsrail Hava Yolları'nın Türkiye'ye uçuşlarını yeniden başlatmasını sağlayacak bir ön anlaşma imzalanmış hocam. Dün imzalandı daha doğrusu. Türkiye'ye uçuşlar 1951'den bu yana ilk kez yeniden başlayacakmış İsrail Hava Yolları şirketlerinin. İsrail Ulaştırma Bakanı da söz konusu adımı tarihi bir anlaşma olarak nitelendirmiş. İsrail'e normalleşme başlamıştı. Önemli gelişmeler de sağlanmıştı. Böylesine bir anlaşmayla da bu gelişmeler devam ediyor. Buyurun hocam.
Evet. Şimdi bir noktanın altını çizelim. Türkiye'nin Davos'taki One Minute hadisesinden sonra siyasi ilişkileri büyükelçilerin çekilmesiyle birlikte, yani İsrail'in kurulduğu günden beri en asgari, en alt seviyeye indi. Siyasi olarak adeta hiçbir diyalogumuz olmadı bir 10 yılı aşkın bir süre. Ancak o süre içerisinde bile Türkiye ile İsrail arasında, hatta bazı muhalif kanallarda şunu görüyorduk. Ya Türkiye İsrail ile ilişkileri bu kadar bozuk ama ihracat, ithalat, ticari şeylerinde hiçbir azalma yok. Her şey devam ediyor idi. Yani siyasi olarak ilişkilerin bozulmuş olduğu dönemlerde bile Türkiye ile İsrail arasında mal hizmet alışverişi bir şekilde devam etti. Bu çok uluslu, bunda biraz da Türkiye'den mesela şirket satın alan çok uluslu firmaların da etkisi vardır. Yani Türkiye'de üretim yapıyor, oraya satıyor veya oradan mal satın alıyor gibi. İşin bir ticari boyutu var, ancak siyasi olarak yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Bu dünya düzeninde işte Türkiye'nin 2 yıl önce kanlı bıçaklı olduğu Birleşik Arap Emirlikleri ile, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile ilişkilerini düzeltmesi, İsrail ile yeni gelişmeler şunu gösteriyor. Yeni bir düzende Türkiye ile İsrail'in düşman olması istenmiyor ve Türkiye ekonomik olarak da bütün yabancı sermaye tarafından son 1-2 yılda çok kıstırıldı ve şunu gördü Türkiye, İsrail'in dost olmadığını, her zaman bir tehdit olduğunu ama düşman olarak çok daha fazla tehdit olabileceğini gördüğü için ticari ilişkilerini geliştirerek kontrollü bir, hani Biz Amerika'yla da işte müttefikiz diyoruz, Avrupa'yla da işte müttefikiz diyoruz ama bunların bizi her zaman en bulduğu ilk fırsatta satabileceğini, hançerleyebileceğini biliyoruz. İsrail'le ilgili de şunu bilmemizde fayda var. Ticari ilişkiler gelişebilir, gidiş gelişler olabilir. Ekonomik olarak işte İsrail'in Türkiye'ye doğal gazını dünya pazarlarına sunması bakımından ihtiyacı olduğu için bu açılımı yaptığını da bilmekte fayda var. Eğer bu işten bizim de ekonomik bir takım çıkarlarımız varsa elbette ki bu konuda kapılar açılır ama İsrail'in hiçbir zaman Türkiye'nin dostu olmadığını, olamayacağını ve Fırat'la Nil arasındaki bölgenin hala kendilerine vaat edilmiş bir kutsal coğrafya olduğunu, bunlara müfredatlarında bile öğretildiğini bilmekte fayda var. Ancak dünya öyle bir dünyadır ki dostunu düşmanını bileceksin ama ticaretini de ona göre yapmaya devam edeceksin diye düşünüyorum.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Kurban Bayramı arefesinde medeniyet coğrafyamızda yaşananları değerlendirme imkanı bulduk sizinle. İnşallah yarın idrak edeceğimiz Kurban Bayramı'nı da sizin hem de dinleyicilerimizin tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hocam.
Hayırlı bayramlar.
Çok sağ olun. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Ali Kurt hocamla önemli gelişmeleri değerlendirdik. Yarın idrak edeceğimiz Kurban Bayramınızı bir kez daha tebrik ediyoruz. Hayırlara vesile olmasını niyaz ediyoruz. Hayırlı akşamlar, hayırlı bayramlar. Hoşça kalın.